Türkiye JET'inin düşürülmesini uluslararası alana taşıdı ve NATO'dan destek istedi. NATO ise gereken tepki ve yardımı vermedi. Bu olay Türkiye ile NATO'nun yollarını ayırır mı? Ayırmaz. Çünkü Türkiye zaten NATO'nun kendisine yardım etmeyeceğini bile bile NATO'ya üye olmuştur. Türkiye bundan yıllar evvel 80'li yıllardaydı sanıyorum. Orgeneral Rogers NATO kuvvetleri başkomutanı iken Türkiye'ye bir saldırı olacak olursa NATO'nun yardım etmeyeceğini söylemişti zaten. NATO siyasi bir kuruluştur aslında. Askeri bir kuruluş gibi görülse bile. İstediğine yardım eder, istediğine yardım etmez. Libya'ya ihtiyaçları varsa bir şey bahane ederler, Libya'yı vururlar, Kaddafi'yi devirirler. Ama Beşar Esed'le şu anda problemleri çok büyük değilse, Rusya'yla karşı karşıya gelmek istemiyorlarsa NATO'yu devreye sokmazlar ve görmezden gelirler. İsterse Türkiye'nin JET'i de düşürülsün. Önemi yoktur. Türkiye'nin uçağının düşürülmesi kasıtlıdır. Yanlışlık değildir. Zaten Suriye sözcüleri de yaptıkları açıklamada bilerek düşürdüklerini açıkladılar. Yanlışlık oldu filan demediler. Özür dilemediler. Tazminat verelim demediler. Uçağınız bizim topraklarımıza girdi. Biz de düşürdük dediler. Yani iyi ettik dediler. Sözlerinin manası buydu. Yani bir daha gelse bir daha düşürürüz demek istediler. Şimdi tabii Türkiye'nin buna karşı cevabı, yani biz böyle mi yaptık bugüne kadar şeklinde oldu. Yani bizim de topraklarımızı işgal eden, hava sahamızı işgal eden, bizim topraklarımız üzerinden uçan uçaklar oldu, helikopterler oldu. Biz ikaz ettik, bunları düşürmedik. 114 tane yani Türk hava sahası ihlali var. Ve bunlar ikaz edilmişler ve geri çıkıp gitmişler. Bir düşürme olayı olmamış. Türkiye böyle cevap verdi. Şimdi tabii Türkiye'nin cevabı yanlış değil. Evet, bu olay her zaman olur. Birçok devlet, birçok devletin hava sahasını bazen bilerek, bazen bilmeyerek, yanlışlıkla falan işgal ettiği olur. Çünkü sınırda uçuyor bazen uçaklar. Sınırın tam kenarında uçmaları gerekiyor. Bazen bazı görevler icabı. Tabii sınırlar da böyle cetvelle çizilmiş değil ki. Girintili çıkıntılı. İcabında onların üzerinden de bazen geçtiği oluyor. O yüzden devletler de bunları hoş görüyor. Kimse kimsenin uçağını düşürmüyor. İkaz ediyor sadece. Ve Suriye bunu bile bile yaptı. Aslında Türkiye'nin yani iki şey düşünmüş olabilir yani. Bir, Türkiye'yi rezil etmek. Yani sen bana bir şey yapamazsın, gel de yap hadi. Demek. Çünkü Türkiye çok sert konuştu. Hatırlarsanız aylar evvel ben o zaman da söylemiştim. Başbakanın konuşması, başbakan konuşması gibi değildi. Yani biraz Külhan Bey gibi konuşuyordu başbakanımız. Bu son ikazımız falan diye böyle konuşuyordu. Bunu başbakan böyle konuşmaz. Sen neyin son ikaz ediyorsun? Amerikan başkanı bile böyle konuşmuyordu yani. Yani sanki savaş ilan edecekmiş gibi konuşuyordu. Bu son ikaz, artık bitti falan filan gibi böyle laflar ediyordu. Ben o zaman da dedim yani bu başbakan konuşması değil. Bakan da öyle, Dışişleri Bakanı'nın konuşması da öyle. Yani bir gözdağı vermek amaçlıydı. Suriye bunun blöf olduğunu biliyordu ve bunu yutmadı. Ve şimdi bu hareketi yaparak tüm dünyaya, Türkiye'ye rezil etmek istedi. Haydi gelin bakalım demek istedi. Birinci sebep bu. İkinci sebep, Türkiye'yi belki kendisine karşı bir saldırı yapsın istiyor. Tahrik ediyor olabilir. Neden? Çünkü arkasında Rusya var, Lübnan var, Irak var, İran var. Birçok devlet var arkasında. Çin var. Yani Kaddafi gibi değil mesele. Kaddafi konusunda büyük güçler anlaşmıştı. Suriye konusunda anlaşmadılar ve bunu Suriye biliyor. Suriye söz almış bu devletlerden. Onun için böyle yiğit davranıyor. Söz almış, kesin söz almış yani. Ya Rusya arkasında şimdi Türkiye saldırsın istedi belki de. Rusya'yı da belki karşı karşıya getirmek istiyor. Ve olayın mecrasını değiştirmek istiyor. Yani kendi iç muhalefetinin Türkiye tarafından tahrik edildiğini anlatmak istiyor. Tüm dünyaya bu mesajı veriyor. Biz o yüzden jeti düşürdük mesajını veriyor. Yani bu olayların sebebi Türkiye demek istiyor. Şimdi bu olayların bu noktaya gelmesinde Türkiye'nin payı olduğu da bir gerçek. Türkiye'nin yani resmi ağızları böyle konuştu. Bu son ikazımız falan diye böyle konuştular. Ve Türkiye'de Suriye muhalefeti örgütlendi. İstanbul'da ve Ankara'da parlamento gibi bir şey kurdular. Ulusal Güven Konsey falan adı altında. Yani sürgünde bir parlamento meydana getirdiler Türkiye topraklarında. Ve Türkiye büyük ihtimalle istihbaratıyla da destek veriyor. Ve Türkiye'nin silah verdiğini bilmeyen yok şu anda. Muhaliflere gizli gizli silah veriliyor. Ve Türkiye'ye Arabistan ve Katar milyarlarca dolar para veriyor. Ve Türkiye bu paralarla oradaki muhalefeti destekliyor. Ve oradaki muhalefete para gönderiyor. Silah almaları için para gönderiyor veya silah gönderiyor. Bunu herkes biliyor yani. Yani Suriye bu mesajı veriyor. Yani benim topraklarımda olan bu olayların gerçek sebebi Türkiye'dir demek istiyor. Ben de tepkimi böyle gösterdim demek istiyor. Halbuki başlangıçta aslında sebep Türkiye değil. Başlangıçta yani kendi içinde muhalefet oldu bitti var. 82'de Hama şehrini yerle bir etti. Şimdiki Beşar'ın babası Hafız Esed. Hama'da 40-50 bin insan öldürdü. Havadan karadan bombaladı. Çor çocuk herkesi öldürdü. Bu da onun oğlu. Yani Türkiye o zaman yoktu o olayların arkasında. Ama o zaman da orada bir böyle bir isyan olmuştu. Nusayri azınlık, nüfuslar 1 milyon civarında, 23 milyonluk Suriye'ye hükmediyorlar, azınlık diktası var. Bu tabii ki bir muhalefet doğuruyor. Ve yıllardan beri yapılan zulümler, onların çocukları, nefret dolular ve Suriye'nin üst düzeylerinin tamamı Nusayri. Generaller, emniyet müdürleri, valiler, bakanlar, başbakan. Üst düzey ne kadar adam varsa hepsi onlardan. Sünnilere yeri yok devlette. Olsa olsa belki alt kademelerde görev veriliyor. Tabi bunlar nefret doğuruyor. Bunlar görmezden gelmek istiyor Suriye devleti. Yani bunun arkasında yalnızca Türkiye var diyor. Evet arkasında Amerika var. Türkiye de var. Ama senin yaptığın zulümler de var. Evet Türkiye'nin tahrikleri var. Doğru. Türkiye'ye bir görev verilmiş bu bölgede. Türkiye bu bölgenin küçük Amerikası olmakla görevlendirildi. Amerika artık kendisi her yere girmek istemiyor. Türkiye'yi sokmak istiyor. maşa gibi Türkiye'yi kullanmak istiyor. Çünkü kendisi girdiği zaman kendi askeri ölüyor ve kendisi prestij kaybediyor. Ve kendi Hristiyan veya işte yani Müslüman olmadığı için tepki alıyor İslam dünyasından. Ama Türkiye girerse çok tepki olmaz. O yüzden Türkiye'yi şöhret ettiler. Ben ne zamandır söylüyorum yani. Türkiye'yi kasten güçlendirdiler. Bu hükümetin 10 yıldan beri kesintisiz böyle başta kalması kesinlikle bu amaçla destekleniyor. Destekleniyor. Her türlü kredi veriliyor. Her türlü destek veriliyor. Neden? Sevdiklerinden değil tabii ki. Neden veriyor? Bir proje var. Türkiye'nin Orta Doğu'da Amerika'nın yumruğu olması isteniyor. O yüzden güçlü olması gerekiyor ve Orta Doğu'da sevdiriliyor. Başbakan bir başka devlete, Mısır'a, Tunus'a falan gittiği zaman sanki o devletin başbakanı gibi karşılanıyor. Kendi topraklarında öyle karşılanmıyor başbakan. Başbakan bir yere gitse gelse Türkiye'de kimse onu öyle karşılamıyor. Mısır'a gittiği zaman Mısırlılar hepsi caddelere çıkıyor. Bu hale getirildi. Kasten yükseltildi, tanıtıldı, şöhret edildi. Çünkü bir görev verilmişti. Ama Türkiye ve Türkiye hükümeti bunu gerçek güç zannetmekle hata etti. Bu gerçek güç değildi. Ben baştan beri söylüyorum. Bu gerçek güç değildi. Bu sabun köpüğü gibi, balon gibi bir şey. Şişiriyorlar, bizi büyük gösteriyorlar. Hakikatte büyüdüğümüzden falan değil. İşsizlik aynı işsizlik. Fabrika aynı fabrika. Çarşı pazar aynı çarşı pazar. Gerçekten bir gelişme falan yok ortada. Kağıt üzerinde milli gelirin arttığı filan hesaplama yöntemleri değiştirilerek eskiden 3500 dolar civarındayken kişi başına düşen milli gelir hesaplama yöntemi değiştirildi 6-7 bin lira çıkartıldı otomatikman. Şimdi 10 bine çıkartıldı. Belki çok cüz'i bir gelişme oldu ama çok büyük bir gelişme var gibi gösteriliyor. Ve buna güvenerek Türkiye'de kendini hakikaten güç falan zannetmeye başladı. Osmanlı hayalleri kurmaya başladı. Osmanlı filmleri çevirmeye başladı. Mehder takımları falan çoğalmaya başladı. Fakat aslında ortada gerçek bir Osmanlı falan filan yok. Balon var sadece. Suriye'ye bile sözü geçmedi bakın. Ve Suriye uçağımızı düşürdü. Hadi bir şey yap. Yapamazsın. Madem yapamayacaktın, o halde niye bu kadar attın tuttun? Bir şey yapmaya kalksan, iş büyüse, nereye kadar gideceği belli değil. Rusya ile karşı karşıya gelsen, İran ile karşı karşıya gelsen, NATO sana yardım edecek mi? Etmeyecek. Belki de Türkiye'ye verilen kredi bitti. Bir dönemdi. Öyle gerekli gördüler. Belki de artık dönemi bitti. Ya da proje değişti. Türkiye uçağının düşmesiyle Türkiye'nin karizması çizildi. Bu Türkiye'nin kaleminin kırıldığından da olabilir. Hükümetin yani. Kalemi kırılmış da olabilir artık. Vakti gelmiş de olabilir. Ben aylar evvel dergide yazdığım yazıda hatırlarsanız, okuduysanız demiştim. Başbakan bu dönem için ustalık dönemim diyor. Bu ustalık dönemi tam tersine dönüşebilir, çok kötü bir dönemle bitirebilirler. Demiştim. Ve gidişat o yönde. Yani Suriye bununla elbette ki bir plan yaptı da bunu yaptı yani. Evet, şimdi sen de tabii suçlu oluyorsun. Niye orada uçtun? Uçmasaydın. Şimdi onlar diyor ki biz uçak savarla vurduk. Bizimkiler diyor yok, bunlar füzeyle vurdular. Şimdi mesele nedir? Mesele şu yani. Uçak savarın menzil 2 kilometre, 2,5 kilometre filan. Eğer uçak savarla vurulduysa demek ki onların hava sahasındaymış. Onlar da vurmuş. Yok füzeyle vurulduysa o zaman demek ki uluslararası sularda uçarken vurulmuş olabilir. Yani çünkü füzenin menzili daha uzun, daha uzaktan vurmuşlar demek ki. Yani bence bu çok önemli değil. Uçakla mı vuruldu, uçak savarla mı vuruldu, füzeyle mi vuruldu? Sonuçta senin uçağını vurdular, işte o kadar. Senin karizmanı çizdiler. Bir şey yapamazsın demek istediler. Fazla konuşuyorsun demek istediler. Arkamda Rusya var, İran var, Lübnan var, Irak var, Çin var. Senin arkanda bu kadar güçlü bir destek var mı? Demek istediler. Haddini bil demek istediler. Ve terör hadiseleri de çoğaldı. Belli ki arkasında Suriye var. Zaten daha evvel de APO Suriye'de yaşıyordu biliyorsunuz. Yani Suriye oldu bitti, zaten PKK'yı destekliyordu. Bu ara, şimdi bu aramız bozulunca daha da çok destek vereceği kesin. Türkiye ne yapmalıydı, ne yaptı? Ben o zaman da söylemiştim bir sene evvel. O zaman sokağa çıkan o Müslümanlara, Suriyelilere de demiştim. Neyinize güvenerek sokağa çıkıyorsunuz? Halkı mı eğittiniz? Cemaat mı oldunuz? 50 sene eğitim mi yaptınız? 10 binlerce hoca mı yetiştirdiniz? 100 binlerce mahallede ders mi yaptınız? 100 binlerce medrese talebeleriniz mi var? Kime güvendiniz de sokağa çıktınız? Ben o zaman dedim sokağa çıkmamalılar diye. Tek güvendikleri Türkiye ve Amerika'ydı. Kesin yani. Türkiye yardım edecek, Amerika yardım edecek, Birleşmiş Milletler yardım edebilir, NATO yardım edebilir. Ha nerede? Bunların ipiyle kuyuya inilir mi? Senin kendi gücün var mı yok mu? Yok. O zaman niye sokağa çıkıyorsun? Aynı hatayı 82'de yaptılar Suriyeliler. Yani o zaman da İhvan hareketi orada Hama'da hareketi başlattı. Erken davrandı ve sistemler erken doğuma zorlarlar hareketleri. Daha vakti gelmeden, eğitim çalışmalarını daha yapmadan, daha tamamlamadan, teşkilatını daha tamamlamadan sokağa çıkartırlar, hata yaptırtırlar ve bitirirler. Erken doğuma zorluyorlar. O zaman da bu hatayı yaptılar. O zaman da 40-50 bin Müslüman öldü. Yine aynı hata yaptılar. Aradan 30 sene geçti. Aynı hata tekrar edildi yine. Yani sana Türkiye'nin yardım edeceğinin garantisi ne? Ne kadar yardım edecek? Yani Birleşmiş Milletler sen ne kadar düşünecek? Sen 50 bin kişi öldükten sonra sana yardım etseler ne olacak? Beşar Esed gitse ne olacak? Yerine bir başka Beşar gelecek. Yani senin gücün var mı? Kadron var mı? Kendi adamını mı getireceksin gerçekten? Hayır. Gene bir başkası gelecek. O zaman niye ölüyorsun yani? Akıllı davranılmadı. Türkiye ne yapmalıydı? Türkiye belki, yani eğer gerçekten bir adam gibi bir faydası, faydalı olmak istiyorduysa, böyle silah vererek falan değildi. Belki örgütlenmesini tamamlatmalıydı. Belki eğitim çalışmalarına ağırlık vermelerini, teşkilatlanmalarını sağlamalıydı. Böylece güçlenmeliydiler Suriye'de. 20-30 sene tabi sürecek bu çalışmalar. Ondan sonra bu yapılmadan bir heves Libya'da oldu, bizde de olsun. Böyle kolay değil. Libya'nın arkasında Rusya yoktu. Yani İran yoktu. Irak yoktu. Dengeler hesaba katılmadı. Hata edildi. Yani Türkiye'de NATO'dan bundan dolayı ayrılacak falan değil. Zaten Türkiye baştan beri bilir yani NATO'nun kendisine yardım etmeyeceğini. Ama bu olayda da hakikaten NATO yardım etmemekte de haklıdır. Yani biz haklı olsak gene yardım etmez de NATO. NATO kendi askerini bizim için feda mı edecek canım? Suriye bir avuç Suriye. Türkiye'ye karşı koyabilir mi Suriye? Bunu herkes biliyor. Kendin savaşlar olur biter ya. Bir uçağını düşürmüşler diye. Ne olmuş yani? Git kendin savaş. Senin gücün yetmiyor mu der. Sen 80 milyonsun. Türkiye, Suriye 20 milyon. Sen ona gücün yetmiyor mu diyecek yani. Yani zaten Türkiye bunu biliyor yani. NATO'nun yardım etmeyeceğini. Türkiye aslında safını belli etmiş oluyor. Yani NATO'ya girmekle kimliğini, batılı olmak istediğini belli etmiş oluyor. Yoksa yardım alacağına falan inandığından değil. Türkiye NATO'nun jandarmalığını yapar. Rusya'nın önünde engeldir. NATO'nun son karakoludur. Rusya'nın önünde engeldir. Rusya'nın sıcak denize, Akdeniz'e inmesini engeller. Türkiye'ye böyle roller yüklenmiştir. Türkiye bu rolü oynar, onun için de çok asker besler. NATO'nun verdiği rolü yapabilmek için çok asker besler. Ama NATO'dan da bir yardım da almaz. Bu yıllardan beri böyledir. Batılı olmak için buna bile bile Türkiye la destemektedir yani. Yani gerçek bir saldırı olsa bile yardım edeceğini ben zannetmiyorum. Bir ihtimal belki çok büyük bir saldırı olursa utanma belası belki ufak bir yardım, göstermelik bir yardım yapabilirler. Ama şu olayda yardım etmez. Çünkü zaten Türkiye'nin suçu var bu olayda. Senin onların hava sahasında ne işin var? Ha, tamam suçu var da ama onlar da böyle mi yapmalıydı? Elbette ki Suriye bunu kasıtlı yaptı. Ve tabii ki suçludur. Ama bu olayda Türkiye'nin hatası olduğu için zaten NATO yardım edemez. NATO nasıl yardım edecek? Etmez de hani etmek istese de yani edemez. Neden? Çünkü sen onların hava sahasına girmişsin. Ve uçak düşmüş onların hava onların kara sularına düşüyor yani. Yani şu anda Türk uçağı onların denizinde bulunuyor anlayacağınız. Şimdi NATO ne diyebilir ki buna? Bizimkiler şeyi kurtarabilmek için diyorlar ki uluslararası hava sahasında vurdular ama uçak yalpalıya yalpalıya şeyini kaybetti ve onların tarafına geçti, orada düştü. Acaba öyle mi? Gerçekten de acaba uluslararası hava sahasındayken mi vuruldu? O da aslında kesin değil. Bu bizimkilerin lafı. Bilemiyoruz doğru mu değil mi? Her halükarda Türkiye'nin izlediği siyaset çok mantıklı değildi. Ve bu bölgenin Amerikan jandarmalığına soyunmuş olması, güya bu bölgedeki diktatörlükleri devirecek, buraya demokrasi getirecekmiş. Yani Amerikan umurunda bile değil demokrasi memokrasi yani. Amerika kendi menfaatlerini düşünüyor, onu götürüp başkasını getiriyor ve bu şekilde ılımlı bir laiklik, ılımlı laik demokratik sistemler kuruyor. Böylece Müslümanları daha güzel uyutuyor. Hedef budur. Türkiye buna hizmet etmektedir. Yoksa bu bölge o devletlerde adam gibi bir özgürlük falan sağlanacağından değil. Daha güzel uyutulacaklar. Sahte demokrat devletler meydana getirilecek. Halk devrim yaptık zannedecek ve rahatlayacak. Gerçek devrim olmasın diye sahte devrimler yapmaktadırlar. Türkiye de buna yardım etmektedir. Bunlar çözüm değildir. Türkiye yani sanki kendindekiler halletmiş de sen daha başörtüsünü bile halletmemişsin. 3-5 paşayı içeriye attılar. Ergenekon balyoz dediler. Şimdi geri hepsini çıkaracaklar. Özel yetkili mahkemeler hepsi iptal oluyor. Kanun çıkıyor. Ve hepsi geri çıkacak. Özel yetkili mahkemeler tarafından içeriye atılan bütün generaller hepsi geri çıkacaklar. Bir şey değişmedi. Darbecilerden hesap da sorulmuş da olmadı. Türkiye geri adım attı. Hükümet geri adım attı. Neden bilemem. Perde arkasında bir şeyler var. Yani bu tür şeyler sonra ortaya çıkar. Bu jetin düşürülmesi olayı da bunun gerçek sebebi, bunlar benim söylediklerim, gördüklerimden tahminlerimdir. Ama bu olayların gerçeğini istihbarat yetkilileri bilir, başbakan bilir, dışişleri bakanı bilir, genelkurmay başkanı bilir. Yani bu işin perde arkasında ne vardı? Belki 20-30 sene sonra ortaya çıkar. Bunlar gizli bilgilerdir. Bunların resmen açıklanması 50 sene sonradır. Gayri resmi olarak da en az 30 sene sonra bunlar ortaya çıkar. Bunlar ortaya çıkmaz yani kolay kolay. Perde arkasında başka sebepler vardır. Bunu açıklamazlar. Ama yanlışlar devam ediyor.